Ayrım 14.
Mustafa Kemal Paşa'nın Şeria'da bulduğu geçitleri koruyarak Aclun Dağı'na çıktığı, Ali Fuat Paşa ile İsmet Bey'in kol ordularını Şeria'dan doğuya geçirmek için uğraştıkları duyuluyordu. "Şu olanlar akıl alacak iş değil," dedi yüksek sesle. Sesi kuruyup kalmış Zerka Irmağı'nı geçerken trenin keskin düdük sesine karıştı. "Kim ne derse desin Hicaz demiryolu köprülerinin içinde şu Zerka Köprüsü en güzelidir. Amman-Maan hattındaki 18 metre yüksekliğinde üst üste kondurulmuş çifte kemerli 80 metrelik cesim köprüsü uzaktan güzel görünebilir ama kesme siyah taşlarla örülmüş 10 metre yüksekliğinde 10 kemerli Zerka Köprüsü uzaktan da yakından da başkadır. Sarı düzlükte insana bir değişik görünür bu parlak kara taşlar ve ıssızlık içinde büyüyen bıkkınlığı tek güzelliği bozduğundan insanı yaşama bağlar. Yok, hayır, bu açıklama sevda kitaplarına uyar belki ama şu yaşananlara uymaz. En doğrusu Arabistan çöllerinden gelip cehennemden geri kalmayan sıcaklığıyla Petra Vadisi'nin kahverengisini aşıp gelen hacılara ve onlardan daha çok da askerlere vatana yaklaştıklarını anımsatır. Çünkü Ürdün düzlükleri bitecek ve dağların arasından kıvrılarak Şam'a ve sonra ana yurda ulaşılacaktır. Düzlükler iç karartıcı mıdır? İnsanın düşler kurmasına izin vermez mi? İçinden herhalde öyledir dedi. Dağların arkalarında hep bir umut vardır. Bilinmezlik vardır. İnsanın içindeki merakı da gıdıklar, bir beklentiyi de gizler. Beygirlerin sırtına dağı tırmanırlar, tırmanırlar ve birdenbire çok aşağılarda cam göbeği mavisiyle Eğirdir Gölü görünüverirdi. Babası beygiri aşağı doğru koşturmaya başlardı. Babası maviye mi yoksa çocuk aklıyla çözemediği başka bir şeye mi koştururdu? Sonra yeniden dağlardan geçerlerdi. Şarkı Karaağaç, Yalvaç derken düzlüklere kavuşurlar ve Beyşehir Gölü'nün yeşile çalan mavisi seçilirdi uzaklardan. Baba bak deniz deyip dururdu. Denizi görmeyen için Eğirdir Gölü'nden daha büyük her su denizdir. İsparta'dan son ayrıldığında yeni umutları arkalarında gizleyen dağlardan sonra soluğu Konya istasyonunda almış ve trenle İstanbul'a giderken biriktirdiği tüm düşleri yeniden kuruvermişti. "Yahu bu garip hatıralar nereden geliyor aklıma?" diye sordu. Sorusunu kendisi "aklım karışıyor" diye yanıtladı. En iyisi gerçeğe dönmek. Şu dördüncü ordu sapasağlamdı. Vakit varken neden geri çekilmemişti? Miralay Hüseyin Hüsnü Mersinli Cemal Paşa'yı ikna edememiş miydi? Yoksa Alman Mareşalı İngiliz yarma harekatının batıdan başladığını ve ayrıca Akdeniz boyunca Beyrut'a ilerlediğini, maksadın orduları bitirmek olduğunu kabul etmek istemiyor muydu? Akıl alacak iş değil bu olanlar diye söylenip bir küfür savurdu. Tren alçak tepeler arasına girmişti. Güneş düzlüklerin ıssız karanlığını laciverde dönüştürüyordu. Sonra yine düzlük ve ıssızlıkla sıcak bir düş insanı geçmişe bağlayıveren bir dizi çam ağacı derken kesme beyaz taşla örtülü Zerka istasyonu göründü. Tren yavaşladı. İstasyon binasını geçmişlerdeki Mehmet Süreyya birden makiniste bağırdı. "Dur!" Yaşlı makinist sağındaki zinciri asılı frenlerken kömür karası yüzünde uykulu bir şaşkınlıkla baktı. Tekerlekler raylarda cayırdayarak ve kıvılcımlar çakarak durdu. Vagon lokomotife olanca hızıyla vurdu. Mehmet Süreyya "kahretsin çok geçtik, geri gel de suyu burada tamamlayalım" dedi. Makinist yorgun sesiyle "Süreyya efendi, Amman istasyonuna az kaldı, oradan tamamlarız" diyecek olduysa da Mehmet Süreyya üsteledi. "Neme lazım, sen geri gel ve deponun altında dur." Kendi de anlamıyordu böyle yapmasının nedenini. 9 gün önce başına gelenlerden sonra içinde büyüttüğü evhamdan mı, lokomotif granit taşlarla örülü yuvarlak ve geniş su deposuna yanaşırken yere atladı. Arkadaki yük vagonundaki jandarmalar da yere atlamışlar ve sağa sola yürüyerek uyuşan kaslarını açmaya çalışıyorlardı. O sırada istasyon binasından çıkan bir öbek insan göründü. Önde yaşları 30'u geçmeyen iki erkek, 5 adım geride 2 kadın ve kadınların eteklerine yapışmış çocuklar. Adamların çukura kaçmış gözlerinde korkulu bir bakış vardı. Fesi elinde olanı yorgun bir sesle, "Şam'a gidecektik, yolda beygirlerimizi çaldılar. Az biraz paramız vardı, onu da kaptırdık" deyip sustu. Başı öne düştü düşecek, seyrek siyah saçları yelde dağılıyor. Birden bir çocuk ağlaması duyuldu. 5 adım arkadaki genç kadın kucağındaki bebeği pışpışlayarak iki yana hızla sallamaya başladı. Mehmet Süreyya ne diyeceğini bilemiyordu. Laf olsun diye, "Arkadaş geçen trene binseydiniz" dedi. Arkadaki adam üzüntüsünü dışa vuran bir iç çekişten sonra "Almanlar 2 gün evvel geçlerse de biz binemedik" dedi ve sustu. Hay Allah, ne yapmalıydı? Amman'da kim bilir kaç yaralı ve hasta vardır. Hem sonra ya yolda bir saldırı olur da şu çocuklara bir şey... Yok hayır, bu düşüncenin gerisini getirmek zor. Bir an kadının eteğine iki eliyle sımsıkı yapışmış, yassı küçük burnundan akan, sümük dudaklarının üstünde kurumuş kız çocuğuna baktı. Çocuk iri kara gözlerle üstü başı is içinde çizmeleri yırtık Mehmet Süreyya'yı süzüp duruyordu. Mehmet Süreyya kalpağını çıkarıp saçlarını düzelterek yeniden giyerken kız çocuğuna bakarak kaç yaşında diye sordu. Askerlerin ilk soruları hep böyle olur. Onlar yıllardır görmedikleri, düşlerinde bile eksilip giden çocuklarının yüzlerini anımsamak ve yaşını hesap etmek için işte böyle sorarlardı. Kadın Mehmet Süreyya'ya baktı, ağlamaklı yüzüne bir umut ışığı. Amcası gelecek ay üçünü bitirecek dedi. Mehmet Süreyya ne halt edeceğiz şimdi diye düşünürken gökyüzünde bir gürültü duydu. Önündekilere istasyona, binaya diye bağırarak kendisi geriye koştu. Lokomotifin yanında eğilmiş tekerleri incelemekte olan yaşlı makinisti kucakladığı gibi tekerlerin dibine yapıştırdı ve üstüne kapandı. Kulakları az duyan makinist alttan seslendi. Süreyya Efendi, ne oluyor? Jandarmalar kendilerini deponun dibine atmışlardı. İlk telaştan sonra tüfeklerini doğrulttular ve tayyarelerin altlarında iç içe geçmiş kırmızı, mavi, beyaz dairelerin üstlerinde gördüklerinde hep birlikte tetiğe bastılar. Tayyareler hepsini de şaşırttı. Bir tek bomba bile atmadan Amman yönünde uzaklaştı. Mehmet Süreyya tabancasını kılıfına sokarken binaya doğru koştu. Adamlar ve kadınlar binaya varamayınca çocukları ortalarına alıp diz çökerek üstlerine kapanmışlardı. Kalkın gittiler deyince öbek açıldı. Mehmet Süreyya bir adamlara, bir kadınlara ve çocuğa baktı. Efendiler dedi, şimdi sabırlı olun. Hastanedekileri alıp Amman'dan geri hareket edeceğiz. Birkaç saat içinde burada oluruz. Bir yere ayrılmayın, anlaşıldı mı? Kadınların iyice açılmış gözlerinde yaşlar belirdi. İkisi birden telaşla, anlaşıldı kumandan, anlaşıldı dediler. Mehmet Süreyya sertçe konuşmuş olduğunu ayrımsadı, üzüldü. Göğsündeki ağrı yine başlamıştı. Kendine bakan iri kara gözlü kız çocuğuna şöyle bir baktı, gülümsedi ve hızla geri dönerek lokomotife koştu. Tren Zerka istasyondan ayrılıp Amman'a koşarken Zerka istasyonundan geçip 2 saat sonra Amman üstünde dolanan tayyarelerden biri Es-Salt Amman şosesi boyunca doğuya uçmaya başladı. Süvarilerin üstünden geçerken yere küçük bir şey attı. Canterbury süvari taburundan genç bir teğmen atından eğilip paketi aldı. Taşa sarılı kağıdı açtı. Türk garnizonu Amman'dan ayrılıyor, atını topuklayarak gerilere sürdü. İkinci hafif süvari tugayının komutanı General G.D. Le Airy, otomobilin arkasında kasketini alnına eğmiş uyukluyordu. Otomobil durunca telaşla doğruldu. Başından düşen kasketini güçlükle yakaladı. Otomobile yanaşan süvarinin uzattığı kağıdı okudu. Burnunun altından çenesine düşecekmiş gibi eğreti duran kızıl bıyığının uçlarını sol eliyle düzeltirken, ''Oh, bu iyi, zor olmayacak. Amman'ı da alırsak Lawrence ve Şam yolu Emir Faysal'ın önüne açılmış olacak.'' Hem batıdan hem de doğudan Türklerin önünü kesebiliriz artık diye söylendi. Atının üstünde dimdik duran teğmene gülümsedi. Tanrı'ya şükür işin sonu göründü dedi ve kısa kırbacını şoförün omzuna hafifçe dokundurdu. Otomobil öne atıldı ve kısa bir süre içinde düzlükte tozu dumana katarak ilerlemeye başladı. Süvariler de atlarını Amman'a doğru tırısa kaldırdılar. Şeria doğusundaki Ürdün yani Jordan platosunun kaderi bir kez daha değişecekti. Oysa o eski zamanlarda Asur krallığının baskısıyla aşağıya inmişlerdi. Nabatiler. Lut gölünün güneyinde yüzlerce yıl yaşamışlardı. Şu baharat işi olmasa belki de evrenden silinip gideceklerdi. Hem baharatsız yemeğin tadı olmaz mıydı? İlk mağara insanları baharatı biliyorlar mıydı? Ateş yakmayı öğrenmediklerine ve avladıkları hayvanları pişirmediklerine göre baharatsız yemişlerdir. Nasıl dayandılar binlerce yıl baharatsızlığa bilinmez ama o eski zaman insanları tarihten az önceki yıllardan başlayarak baharatsız yiyemez oldular. Baharat uzak doğudan, Hint'ten dağları aşarak ama çoğunlukla da okyanusu geçerek Basra Körfezi'nde karaya çıkıyor ve oradan kervanlarla Akdeniz limanlarına ulaştırılıyordu. Arabistan çölünün Mezopotamya'ya kuru bir dil gibi uzanan parçasından Filistin'e yürüyen kervanlar, tuzlu, acı Lut gölünün doğusunda korkunç vadiler ve dağların kovuklarında kentler kuran nabatiler olmasa deniz kıyısını göremezdi. O eski zaman savaşları yok mu ya, bitmek bilmeyen savaşlar. İran tarafından Zaros dağlarını aşıp gelen Persler ile batıdan gelen Romalılar ve daha sonraları Bizanslarla Mısırlıların savaş yüzyıllarında bağımsız kalmayı başaran Nabatilerin dili Aramice'ydi. Sonraki yüzyıllar onlar için bağımsızlığın yitirildiği yüzyıllar oldu. Arabistan Yarımadası'ndan gelen uzun eğri kılıçlı savaşçılar Petra Vadisi'nin halkına egemen olup içinde eritti. Petra Vadisi'nin kuzeyindeki plato ise Amon ülkesi olarak anılırdı. Şimdilerde Ürdün denen bu yerler İsa'dan 800 yıl sonra Horasan'dan kısa boylu ama hızlı atlarıyla gelerek Anadolu içlerine ve Arabistan'a dek yayılan Büyük Selçuklular döneminde Türkleri ağırladı. Toprakların kaderiydi bu. Bir batıdan bir doğudan geliyorlardı. Sonra batıdan Haçlılar geldi ve onların işgal döneminde Filistin'den ve Suriye'den kopmuştu Yordan. Bu kopuşun ardından birleşme yüzyılları geldi. Osmanlı'nın bir vilayeti olarak Şeria'nın doğusuyla batısında barışık yüzyıllar geçti. Ne doğudan ne de güneyden gelenler 400 yıl kopartamamıştı doğuyla batıyı. Şeria'nın çok eski zamanlardaki adı Yordan olup doğusundaki topraklar Şarkül Ürdün yani Şarkül Yordan olarak anılır oldu. Amman nahiyesi Petra Vadisi'ne varmadan çok önce düzlüklerin ortasında beliriveren, engebelerin eteklerinde ortaya çıkıveren birbiri üstüne abanmış, tek katlı taş ve kerpiç evleriyle, gözleri kefiyelerinin gölgesine gizlenmiş uyuklayan satıcılarıyla bir kervan durağıdır. Petra cehennem vadilerine ulaşmadan soluk alınacak son büyük istasyondur. Uçsuz bucaksız kuru çakıllı düzlüklerde uzayıp giden Hicaz demir yolu ile Akdeniz'e uzanan şosenin buluşma yeridir Amman. Şose düzlüklerden batıya uzanıp dağlara kavuşur. Sarp dağlardan inerken Es-Salt kentine girip çıkar ve Şeria'nın Yeşil Vadisi'ne kavuşur. Irmağı El-Damiye köprüsüyle aşıp Kudüs'e, oradan da Gazze ve Akdeniz'e ulaşır. Amman yalnızca yolların değil, aynı zamanda insanların da buluştuğu bir kavşaktır. Lokomotif ve arkasındaki tek vagondan oluşan tren istasyona yaklaştıkça uzaklardan pek belli olmayan kargaşa iyice seçilir oldu. Mehmet Süreyya her renkten insandan oluşan yığını yönlendirmeye çabalayan genç zabitlerin nedenli güç bir işle uğraştıklarını anlıyordu. İstasyon çevresi ana baba günü derler ya, işte öyleydi. Binaların çevresine dizilmiş askerler kalabalıkla göğüs göğüse itişip kakışıyorlar. İstasyonun birkaç kilometre ötesindeki düzlükte çadırlı Hilali Ahmer Hastanesi'nden getirilen çoğunun kolları, bacakları, göğüsleri sargılı askerlerle ağır hastalar sessizce bekliyorlardı. Bazıları sedyelerde, bazıları bir ellerinde eğri koltuk değnekleri, öteki elleri kendilerine yardımcı olan hasta bakıcıların omuzunda katara bindiriliyorlardı. Öndeki iki vagon Mağan Hastanesi'nden getirilenlerle doldurulmuştu. Mehmet Süreyya lokomotif durmadan yere atladı ve istasyon binasına koşmaya başladı. Tabip Yüzbaşı Emin yolunu kesti. Tam zamanında geldiniz, Mağan'dan buraya kadar bir günde gelmiştik, bütün gece bekletildik. Emin Bey, kusura bakmayın, iki yerde rayları koparmışlar, onarmak biraz uzun sürdü. Genç bir mülazim koşarak geldi. Vay be, şu işe bak, bizim Mehmet abi bu, Trakya'nın esaslı kumandanı diye bağırdı. Mehmet Süreyya şaşıp kaldı. Müfrezesiyle kol gezdikten sonra Mürefte köyünden Tekirdağ'a dönüyordu. Eşeğine yüklediği kelterden kendisine ve müfrezesine birer salkım üzüm uzatan o cılız, soluk yüzlü çocuk muydu bu? Tekirdağ'a dek konuşup durmuşlardı. Bir yıl sonra İstanbul'a tıbbiyeye gidip göz doktoru olacağını ve trahomlu çocukları kurtaracağını anlatıyordu. Şimdi olsa olsa 19, bilemedin 20'sinde ya var ya yok. Yahu tıbbiyeli sen İstanbul'da değil miydin? O iş olmadı abi, bizi topçu kursuna yolladılar. 3 ay geçmeden soluğu Mağan Hastanesi'nde aldık. Pekala, Mağan'daki hastalar daha önce yollanmamışlar mıydı? Genç tıbbiyeli adını da anımsayamıyordu bir türlü, kızgınlıkla söylendi. 4. Ordu karargahı son lokomotifle Dera'ya taşınmıştı. Mehmet Süreyya bir gün önce Mufarrak istasyonunda yanlarından geçip giden trenin karargah olduğunu bilmiyordu doğrusu. Aşiretler 5 saat evvel davransalardı o da geçemezdi. Faysal'a bağlı aşiretler Mufarrak'a varmadan demir yolunu bozmuşlardı. Arap aşiretleri bozduydu ama bizim hatçıları orada bıraktık. Gece onarmışlardır. Herkes hazırsa biz de hemen gidelim. İngiliz tayyareleri dolaşıp duruyor. Tamamdır Süreyya Bey, biz 10 dakikaya varmaz hazır oluruz. Bu kalabalığın derdi ne? Çaytor'un süvarileri yoldaymış. Faysal'ın Mağan'a yürüdüğü haberi gelince böyle oldu. İngilizler geliyorsa nasıl çıkacağız? Karşıdaki yükseklere makineli bölükleri yerleştirildi. Salt yoluna da bir tabur yolladılar. Konuşmaları istasyon binasına dayanan kalabalığın çığlıklarıyla kesildi. Ambarların olduğu yandan dumanlar yükseliyordu. Birden patlamalar başladı. Yükselen dumanların arasından bir tayyare göründü. Mehmet Süreyya istasyon binasına doğru koşarken olanca gücüyle bağırdı. Bölük nerede? Makineliği arka vagona çıkarın. Haydi durmayın. İstasyon binasından fırlayan mülazim İsani Sabri kalabalığı durdurmaya çalışan askerlere koştu. Ne duruyorsunuz? Önünüzde kimse kalmamış. Çabuk, çabuk mevzilere. Kalabalık sağa sola dağılmıştı. Askerler koşarak geldi. Bir bölümü yukarıdaki tayyareye ateş ederken geri kalanlar depoların arasındaki kum torbalarıyla desteklenmiş siperlere koştular. Sabri havaya ateş edenlere bağırdı. Kesin şu ateşi, Süreyya Bey'in ardından fabrikaya, haydi durmayın. Uzaklardan bir iki top ateşi duyuldu. Az sonra makinelilerin tarakaları başladı. Tamir bakım fabrikasıyla depo arasındaki demir travers yığının sağına makineli tüfek kuruldu. Mehmet Süreyya kanter içinde kalmıştı. Katarın önüne bağlanan lokomotife koştu. Bazı askerler vagon pencerelerinde tüfeklerini yukarı doğrultmuşlar, tayyarelere ateş edip duruyorlar. Başçavuş Salih en arkadaki yük vagonlarına tırmanan jandarmalara bağırıp çağırıyordu. Mehmet Süreyya'yı görünce ona koştu. ''Kumandanım, gidelim.'' Mehmet Süreyya telaş içinde yanlarına gelen Sabri'ye baktı. ''Sabri, kumanda sende. Oyalanmayın. Şu su almanıza da gerek yok. Zerka'da doldurduk.'' Salih başçavuş şaşkınlıkla baktı. ''Ya siz?'' Mehmet Süreyya bağırdı. ''Bir de size hesap mı vereceğiz? Biz arkadan geliriz.'' Sabri başını kaldırdı. Yorgun yüzlü kumandanına baktı. Sesi endişe doluydu. ''Neyle geleceksiniz?'' Salih başçavuş iki yıldır yol boylarında birlikte dolaştığı kumandanının donuk bakışlarını iyi tanıyordu. Artık onun kararını değiştirmeyeceğini biliyordu. Sabri'nin kolundan tutup çekiştirdi. Birlikte trene koştular. Mehmet Süreyya arkalarından bağırdı. ''Sabri!'' Sabri olduğu yerde zınk diye durdu. ''Sabri, Zerka'da bir aile var. Almayı unutma sakın.'' ''Emredersin Mehmet abi.'' Tren raylarda bir ileri bir geri yaptıktan sonra önce yavaş sonra da hızlı hızlı ilerledi. Düzlüklerde Zerka'ya doğru akmaya başladı. Mehmet Süreyya ufukta yitip giden son vagonun ardından baktı bir süre ve travers yığınına koştu. Ammanın güneybatısından top sesleri sıklaşmıştı. ''İki saat dayanırsak treni kurtarabiliriz.'' diye söylendi. Tabancası elinde su deposuna vardığında kendi kendine ''Yaralıları kurtarmak için sağlamları vermenin sebebi nedir?'' diye sordu. ''Azizim, insan ahlakı işte, sebebi sorulmaz.'' diye mırıldandı. Nereden gelmişti aklına Kaymakam Hamdi'nin şu sorusu ve yanıtı? Böyle bir anda böylesine ağır bir soru. ''İşe bak.'' dedi. ''Kaymakamın sorusu bizi Amman'da buldu. Haydi hayırlısı.'' O anda istasyonun alt yanından koşarak gelen 40 kadar asker gördü. Yarısının tüfeği yoktu. ''Nereye?'' diye bağırdı. Askerler bir an duraladılar. Mehmet Süreyya ince uzun boyuyla askerlerin önünde bir bayrak direği gibi dikilmişti. Sorusunu yanıtlayan çıkmadı. Yalnız ortalardan biri ''Vallah mafiş, cihat mafiş'' diye söylendi. Mehmet Süreyya tabancasını kılıfından çıkardı ve karşısındakilere doğrulttu. Sağ yanındakiler de tüfeklerini yavaşça kaldırdılar. Derin bir sessizlik oluştu. İlk ateş kararını vermek kolay değildi. O anda bir gürültü koptu. Üstlerinde bir karaltı belirdi. Raylar arasındaki mucurlar sağa sola fırlamaya başladı. Mehmet Süreyya kendisini yana atmıştı. Çatırtı geçince dizleri üstüne doğruldu. 10 adım önünde 5 asker kanlar içinde yatıyordu. Geri kalanlar ortalıklarda yoktu. Yerde yatanların yanına yürüdü. 4'ü ölmüştü. 5.'si kıvranıp duruyordu. Ona yaklaştı ve omzundan tutarak çevirdi. Sırtından giren 2 mermi göğsünün ortasından çıkıp toprağa saplanmıştı. Omuzlarından tutup su deposunun duvar dibine sürükledi. Belinden matarasını çıkardı ve yaralının dudaklarını akıttı. Yaralı göz kapaklarını araladı. ''Salih, Salihiya'' diye inledi bir süre ve başı yana düştü. Mehmet Süreyya yurdunu ne çok özlemiş diye mırıldandı. Salihiya da özlenmeyecek bir yer değildi. Bara da boğazından geçilir ve sonra dağa çıkılır. Bahçelerde ağaçlar arasında sayfiye evleri görünür. Şam bir cehennem sıcağındayken Salihiya yayla havasındadır. Zavallı çocuk dedi ve telaşla makinelinin olduğu yere koştu. Makineli başındaki onbaşı 20 mermi ya var ya yok dedi. Amman'dan silah sesleri duyulmaz olmuştu. Mehmet Süreyya saatine baktı. 3 oluyor, tren Samara'ya varmıştır diye düşünürken yandan gelen Anzak süvarileri gördü. Tabancasını o tarafa çevirip ateş etmeye başladı. 3 el atıştan sonra kurşunu bitti. Bu kez sağ yandan yanaşan süvariler atlarını üstüne sürdü. Süvarilerden biri üstüne atlayıp yere devirdi. Ray yığınının üstünde süngüler parlıyor, tek tük tabancalar patlıyor, küfürler, bağırışmalar iç içe geçiyordu. Boğuşma çok sürmedi. İki süvariyle boğuşup duran Mehmet Süreyya, omzuna inen tüfek dipçiğiyle dizüstü çöktü. İkinci dipçikle yere yuvarlandı. İstasyon binasının önünde rayların arasında onlarca asker kanlar içinde yatıyordu. Sağ kalanları kızgın rayların arasından yürütmeye başladılar. İstasyondan Amman yoluna çıktıklarında birkaç yüz kişinin de Amman'dan getirildiğini gördüler. Mehmet Süreyya başı iyice önde, ayaklarını güçlükle sürüyerek yürüyordu. Birden aklına Zerka geldi. Sümüklü küçük kız iri kara gözleriyle ona bakıyor ve gülümsüyordu. Neyse dedi, kaderde esir düşmek de varmış. İçinden gülümsedi, kim bilir arkadaşları esir kampında buluruz belki. Sol omzundan dirseğine inen sancı da olmasa kolunun felç olduğuna karar verecekti. Sağ eliyle sol kolunu kaldırdı, yırtık gömleğinden içeri sokup askıya aldı. Karnındaki sıcaklık kolunun sancısını biraz olsun azalttı. Sağ elini gömleğinin ön cebine uzattı, cebi boştu. Sigara paketini boğuşurken düşürmüş olmalıydı. Fotoğraf nerede diye sordu. Belki de kalpağımın astarının arasına koymuşumdur diye düşündü ama kalpağı da yoktu. Göğsünün tam orta yerinde iman tahtasında bir sızı belirdi. Boğazı da yanıyordu, gözleri doldu dolacak. Bursa istasyonunda küçük kadın, kadının elinden tutmuş küçümencik mukaddes. Fotoğraf da yok artık. Esir kamplarında ya da Hindistan'a götürürlerken okyanuslarda gemi ambarlarında çürüyüp gitmezsem. İç konuşmasını bitiremedi. Düzlükte dönenen yol, kızıl toz bulutunu sürükleyip tutsakları boğmaya başladı. Gözlerini korumak için başlarını iyice öne eğip yan dönerek sırtlarını esen yele verdiler. Ben böyle hayatın içine diye başlayan bir küfür savurdu. Yanındaki asker ne buyurdunuz kumandanım diye sordu. Hiç, hiç diye yanıtlarken doğruldu. Bir deri bir kemik yelde sallanıp duran askerin koluna girerek destek oldu. Arkalarından biri seslendi. Faysal'ın eline düşmedik ya. Mülazım'ı evvel Hasan Tahsin bataklığa gelince atından indi. Seslerin geldiği yeri seçmeye çalışarak yürümeye başladı. Dizlerinden aşağısı sızlayıp duruyordu. Miralay İsmet Bey'in emriyle kendi bölüğünü vekile bırakmış, bütün gece ırmaktan geçecekleri yeri arayıp durmuştu. 6 günlük savaşın bir hesabını çıkarmaya çalıştı. Bu neden yaptığını bilmiyordu. Zafer kazanmamışlardı. Çok da kayıp vermişlerdi ama Şeria Vadisi'ne ulaşmaktan da mutluydular. Kaç yıldır savaşın içindeydi de böyle bir durumla karşılaşmamıştı. Yenildikleri olmamış mıydı? Hem de nasıl? Sina'ya doğru yaptıkları her seferin ardından İngilizlerin karşı saldırısıyla Filistin içlerine ve Akdeniz kıyılarından Hayfa'ya doğru çekilmek zorunda kalmışlardı. Boş yere iyi planlamadan saldıracaklarına, iyi bir savunma hattı kurulsaydı başka sonuçlar alınır mıydı? Daha dün Faria Vadisi'nde yüzlerce hava saldırısı sonucunda kuvvetlerinin büyük bölümünü yitirmişlerdi. Ancak her saldırıdan sonra fırkalar toparlanmasını bildi diye düşündü. Bunun nedeni aylardır ilk kez ne yaptıklarını bilmeleriydi. Irmağın karşısında koyu karanlık vadinin yukarılarında gözle seçilmeyen ama kendilerini her nasılsa belli eden dağlar. İçlerindeki umudu bu dağlar mı çoğaltıyor? Hayır, bundan daha öte bir şey. Son 6 aydır Filistin çukurlarında ve tepelerde anlamını yitiren bekleyiş bitmiş ve şimdi bir amaçları var. Kendilerini korumak, ana yurda sağ salim varmak ve 3 yıllık yenilgiye bir son vermek. Irmağın karşısındaki dağlarda yürüyen Mustafa Kemal'den gelen her kısa emirden böyle bir sonuç çıkıyor. Bir hafta boyunca ne memleketin ne de 3 gün sonrasını düşünmüştü. Şimdi ıssızlığın içinde İznik Gölü canlanıveriyordu. Sıcaktan bunaldığında düşlerine hep dağlar girer, 19 şelalenin aktığı Dereköy'de gezinir dururdu. Vadiden Geyve'ye doğru giderken birden dağın yamaçlarındaki ekin tarlalarının, bağların arasından kıvrılarak çıkan yolda yükselir, bodur meşelerin arasından geçer ve en son tepeyi aşınca birdenbire Hisarcık yaylasıyla karşılaşır. Karşı yamaçlarda çam ormanı, yeşillikleri ortadan kesen dere, derenin her iki yanında oradan oraya koşan doğru atlar, atların üstünden küçük bir bulut olup uçan kuş sürüsü, Oğulpaşa köyünün hemen altındaki ak kabakların altına çığlıklar atarak, arada bir sövüp sayarak oynayan çocuklar.